Merhaba, kendimiz için yapıyoruz'a hoş geldiniz. Ben İhan, arkadaşlarım Esin, Dicle ve Tuğçe ile birlikteyiz. Merhaba kızlar.
Merhaba.
Merhaba.
Bugün özel bir konuğumuz var. Gazeteci ve podcast yapımcısı Hazal Sipahi bizimle birlikte. Hoş geldin.
Hoş geldin.
Merhabalar, hoş bulduk.
Çok mutluyuz seni konuk ettiğimiz için. Onu Mental Klitoris'ten tanıyor olabilirsiniz. Yayınlanması kaydıyla da tanıyor olabilirsiniz. Konuşacağımız birçok konu olduğunu düşünüyoruz podcast yapımcıları olarak. Çok mutluyuz seni ağırladığımız için.
Ben de teşekkür ederim burada olduğum için ve ağırlandığım için. Çok çok çok çok teşekkürler. Ben bilmiyordum, bir de 4 kişiyle karşılaştım. O yüzden de ayrıca güzel oldu yani. Sağ olun, teşekkürler.
Podcast yapmak üzerine konuşacağız. Sosyal medya üzerine konuşacağız. Sana nasıl başladın mental klitorisa diye sormayacağım. Bu konuda verdiğin çok fazla röportaj var. Bunu tekrar etmek istemiyorum.
Süper.
Bu projenin sendeki etkisiyle başlayabiliriz belki. Pandeminin başında başlamıştın sanıyorum.
Evet, 2020 Nisan'da galiba, Nisan başında ilk bölümü yapmıştım. Tam da zaten artık pandemiyle eve kapanmıştık. 18 Mart'ta galiba. İlk ya da 15 Mart'ta kapanmıştık. Ondan sonra da ben de bölümlerimi girmeye başladım. Ama öncesi daha fazla olan bir proje, yani bayağıdır geliştirdiğim bir şeydi.
Öncelikle benim dikkatimi çeken şey şu: hazırlanmış ve üzerine çalışılmış bir içerik olduğu belli. Konukları doğru seçmek çok önemli. Ben de dinleyici olarak bu hazırlık sürecini görebiliyorum gerçekten. Dinlemeyi de kolaylaştırıyor bu yapı. Etkilendiğim bölümlerden bir tanesi, tabii çok var. Ama şundan başlamak istiyorum. Seks oyuncakları bölümü. Biraz daha erken dönem bölümlerinden biri.
Herhalde 13 kamusal alanda seksse 17 falan olabilir sanırım seks oyuncakları bölümü. Ama evet, bayağı bir yol kat ettikten sonra kaydettiğim aslında bölüm. Sen mesela demin çok çalıştığın belli oluyordu falan. Aslında bir yandan evet çok çalışıyordum Fikre, çok çalışıyordum. Nasıl bir şey yapmak istediğimi az çok biliyordum ama çok böyle konuk uyumu, odur budur şudur, nasıl yapacağımın çok da farkında değildim. Formatla da alakalı da çok büyük bir farkındalığım yoktu. Yani mental klitorisi yaptıktan bir süre sonra aslında ben ne yaptığımı anlamaya başladım. Hatta bir sürü ara verdikten sonra mental klitorisi yapmaya, aa ben bunu yapıyormuşum demeye başladım. Ben böyle söyleşi yapmaya çalışıyordum. Konuğum olsun istiyordum. O konukla bir şey konuşmak istiyordum. İlk başlarda konuk uyumunu çok iyi beceremiyordum. Mesela işte ilk konuğum Lara, ilk iki bölümümün konuğu oldu. İlk bölüm sanırım rimmingdi, yani anüs yalamaydı. Ne alaka? Ondan sonra hani dental damla alakalı Lara ile konuşmak belki bir alaka. Ama ya yani hiç böyle konuk şeyinde değildim. Şeydim, ben bunları konuşmak istiyorum. Benim bazı arkadaşlarım var, biz onlarla bunları konuşuruz galiba gibi bir yerden yola çıkmıştı. Evet, konuya hazırlanıyordum ama konukla alakalı çok büyük bir hazırlığım olduğunu söyleyemem. O yüzden de bence ilk başlarda hiç böyle konuk bilmem ne bağlamında hazırlıklı değildim. Sonra birazcık kendini böyle belli etmeye başladı. Yani işte uzmanla mı konuşuyorum, özneyle mi konuşuyorum, tanıkla mı konuşuyorum falan. Evet, bir söyleşi var orada kesinlikle. Ama sonradan böyle dışına çıkıp ve podcast eğitimi de vermeye başladıktan sonra ve podcast için nasıl söyleşi yapılır konuşmaya başladıktan sonra şeyi fark ettim. Ben söyleşi formatında explainer, açıklayıcı yapıyorum. Yani aslında böyle birinin ağzından laf almaya çalıştığım o bu şu falan değil. Ben biriyle ya da birden fazla kişiyle bir araya gelip o belirlediğimiz konuyu, kavramı ya da işte konu başlığını açıklamaya çalışıyorum gibi bir şeye denk geldiğini yaptığımın adını koyabildim.
Güzel. Bizim formatımıza da benziyor.
Aynen,
aslında.
Aynen, tamam
biraz
diyecektim. Evet. Biz de pandemide başlayıp nasıl bir şey yapacağımız hakkında hiç fikrimiz olmadan, neyse ya konuşalım bir, buluruz sonra diyerek başladım podcast'a.
Bir de bizde biraz daha iç dökme dürtüsü vardı sanırım. Hani üzerimizde biriken bir takım yoğun şeyler vardı ve onları artık paylaşacak, üzerimize atacak ve birbirimizle hani konuştuğumuz şeyleri daha büyük bir kitleyle paylaşacak bir platform arıyorduk.
Ama o çok belli şu anda da zaten. İşte Esin'i görüyorum, Tuğçe'yi görüyorum, Nihan'ı görüyorum, Dicle'yi görüyorum. Bir paylaşım çemberi var yani burada. Hakikaten kendini belli ediyor yani.
Evet, evet. Peki ben hemen bir küçük bir soru sorabilir miyim? Az önce bahsettiğin için bundan. Hani geri dönüp baktığında işte formatı, evet ben söyleşiler aracılığıyla explainer yapıyorum dedin ve onun üzerine eklediğin bir tema var mıydı? Sence senin kelimelerinle, senin konseptin ne?
Yani benim konseptim aslında en başında da koymuştum. Ondan çok fazla değişmedi. Yani işte seks, cinsellik, cinsel sağlık, cinsel şiddet, cinsellik eğitimi, toplumsal cinsiyet ve hazza dair konu ve kavramları konuklarıyla beraber masaya yatıran, irdeleyen bir podcast dedim. O çok şaşmadı bir taraflardan. Ama zaman geçtikçe benim birazcık kafamı karıştıran, ulen ben iyi bir şey mi yapıyorum, acaba bu böyle mi, ne oluyor falan dedirten noktalar kesinlikle oldu. Yani
Ne gibi?
şöyle, çünkü orada çok haberci bir şey yapmıyorum aslında. Gazetecilik, işte senin ağzından ne çıktıysa ben onu quote etmiyorum. Ağır bir kurgu sürecinden geçiriyorum. Bir hazırlıklarım var. O explainer kısmına giren, o açıklayıcı kısmına giren yerde aslında ben içeriği bayağı bir yönlendiriyorum. Yani bir şey açıklamaya çalışıyorum çünkü. Ve bunu açıklarken de işte seks pozitif olmaya çalışıyorum. Kapsayıcı olmaya çalışıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Birilerini ofend etmemeye, kalbini kırmamaya ve dışarıda bırakmamaya çalışıyorum. Utandırmamaya çalışıyorum, ayıplamamaya çalışıyorum falan derken, bunu her zaman yapabildiğim için değil, o da benim için bir süreçti ve devam eden bir süreçti demeyeyim, süreç. Oralarda aslında böyle hani çok da başından evet bir şey koydum ama öğrene öğrene öğrene öğrene daha böyle dönüşerek ve değişerek devam etti aslında. Hani sizin de ilk bölümlerinizden bu bölümlere geldiğiniz süreçte işte dinleyenlerin de fark ettiği, sizin de fark ettiğiniz bir değişim ve dönüşüm vardır. Aynı şey bende de geçerli oluyor. Yani çok mutlu olmadığım konuklar var, çok söylemekten mutlu olmadığım, arkasında durmadığım söylemlerim var. Ama yani onları silmektense bir şekilde o dönüşümün de orada olduğunu göstermek, işte özür dilemenin ne demek olduğunu belki birazcık hakikaten içten bir şekilde özür dilemek neye tekabül ediyor onu da göstermek falan filan önemli oldu bence süreçte. Çünkü dönüştüğü bir yerde, dönüştükten sonra yani geri adım, tam doğru kelimemi bilmiyorum ama yani genişlediği yerden sonra bir şeyler daralmadı. Onunla da alakalı gururluyum diyebilirim.
Evet, bu arada biz podcast kaydetmeye karar verdiğimiz zaman ben Mental Kültürist, benim dinlediğim, hani öğrenmek adına da dinlediğim podcastlerden bir tanesiydi. Ve orada şunu fark ettim. Ya en çok hoşuma giden şu oldu Mental Kültürist ile ilgili. Şimdi mesela az önce bir takım temalardan bahsettin. Hani genel olarak benim podcastimin temaları bunlar diye. Ama her seferinde konuyu farklı bir yerden alıyor aslında Mental Kültürist. Yani işte mesela penis utandırma bölümünü izledim. İşte jinekolojik şiddet bölümünü dinledim. Hani bunlar olan ama o kadar da konuşulmayan taraflar mesela. Ve biz de aslında biraz kendimiz için yapıyoruz da bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani çok fazla konuşulmadığı için biz konuştuğumuz zaman insanların genelde hakikaten böyle bir şey varmış dediği çok oluyor. O anlamda aslında senden örnek aldığımızı söyleyebilirim, en azından kendi adıma. Bir de dönüşümden bahsettin. Bence bizimle ilgili en önemli dönüşüm şu oldu. Çok daha fazla kişiselleşmeye başladı artık konuştuğumuz şeyler. Zaten dinleyicilerin de çok hoşuna gidiyor. Biraz aslında dinleyici yönlendirmesi üzerine de doğal bir şekilde gelişti diyebilirim bence. Kendi hayatımızdan örnekler vermek.
Ha, onu söyleyecektim. Mesela konuşurken ha, 4 kişi olmanıza rağmen, bu arada ben Esin, hani ya da birbirinize böyle isimleriyle özellikle atışmıyorsunuz. Belli ki artık dinleyiciniz sesinizden sizin kim olduğunuzu anlayabiliyor ya da zaten belirttiğiniz görüşten durduğunuz,
Yani
yaptığınız
en sık temel
perspektiften.
eleştirilerden biri. Yani böyle bir eleştiri alıyoruz açıkçası ama bir yerde oturdu sanırım. Bir de bir noktada hani tam olarak bu yorumu hangisi yaptı? Yi pek önemsiyor mu aslında dinleyiciler, ondan da pek emin değilim. Çünkü çok önemli değil ya, biz bir grup olarak, ya zaten community olmak, bir topluluk olmak, birbirimize bu 4 kişinin verdiği destek üzerinden daha fazla
kişinin bir araya gelip birbirine destek vermesi hissini beslemeye çalıştığımız için o kadar da belki fark etmiyordur diye umut ediyoruz. Bir de işte yani zaten çok yakın arkadaş olduğumuz ve senelerdir birbirimizle oturup ciddi mesele konuşmaktan çok keyif aldığımız için unutuyoruz yani. Evet Dicle'cim bu yorumunu çok beğendim falan demek hani bize doğal gelmiyor. O yüzden hani en başından beri Nihan'ın yönlendirmesiyle hani bir yayıncılık perspektifini benimsemeye çalıştık. Dicle'nin dediği şeye ben de şunu ekleyeceğim. Günlük hayatımızda da bu konuda çok dikkatliyiz ama ben de gerçekten mental klitorisi dinleyip kapsayıcı dil hakkında notlar alıp kendi podcastimize onu yedirmeye çalıştım. O yüzden de hani bizim için süper bir örnek oldu. Hani o anlamda hep bir ekstra hassasiyetimiz var. Kendimiz bu şeyleri artık çok fazla insan dinliyor ve buradan bir şeyler öğreniyorlar ve yeni şeyler umarız ki duyuyorlardır ve onları daha çok araştırmaya itiyordur. Her zaman uzman olmadığımızın disclaimer'ını vererek bir yandan da hani gerçekten kapsayıcı dil hassasiyetini en üst şekilde önceliklendiriyoruz yani.
O zaman bana da beklerim.
İade-i ziyaret. Ben buradan şuna bağlamak istiyorum. Şimdi dinleyiciler tarafından gelen geri bildirimler ve bunun aslında bizi dönüştürme sürecinden biraz bahsettim. Mesela biz dinleyicilerle sürekli iletişim halindeyiz. Yani özellikle Instagram üzerinden gerçekten çok fazla mesaj alıyoruz ve çok güzel mesajlar alıyoruz. Bazen çok özel mesajlar da alıyoruz. Senin durumunu merak ediyorum mesela. Sana da geliyor mu mesajlar? İnsanlar genelde neler soruyorlar?
Ya geliyordu. Şöyle bir şey. Ben hani böyle bir podcast yapmaya karar verdiğimde zaten radyoculuktan özendiğim için podcast yapayım demiştim konuşabileceklerimi. Ben radyoda, karasal radyoda konuşamam, podcast'te konuşurum diye düşünerek. Ondan sonra ben bu içeriklere nereden ulaşıyorum, ben kafamı nereden açıyorum? Aslında Instagram içeriklerinden açıyorum. O yüzden bir Instagram hesabı açmıştım Mental Clitoris'e. Ama 8 Mart'tan birkaç gün önce Instagram hesabım kapatıldı şikayetlerden dolayı olduğunu düşündüğüm ben dolayı mı diyeyim artık. Yani şöyle bir şey oldu. 24 saat boyunca erişemedim. Hesabıma doğrulanmasını istedi benden. Bu sen misin? Ha benim. Ben böyle şey sandım. Birileri böyle şifreyi zorluyorlar diye düşündüm. Sonra doğrulayınca geçecek sandım. Doğruladım. Geçmedi. Sonrasında işte 3 tane madde verildi bana. İşte müstehcen içerik, cinsellikle alakalı, seks hizmeti falan bir şeyler yani apır sapır. Ki bu arada onların hepsini de yapıyor olabilirim. Ama nereden yaptığımla ilgilenmediği için asla Instagram. Ya da nasıl bir yerden, nasıl bir bakış açısıyla, nasıl bir şekilde yaptığımla algoritmalar asla ilgilenmediği için hesabım kapatıldı. Ama Instagram gerçekten önemli bir yerdi. Hani mental clitoris'in özellikle podcast formatında bir şey yapıyorsan zaten podcast'ine rak diye bölümüne comment gelemiyor. Yaptığın anda bir şey göremiyorsun. Yani bunu ulaştırmak için ben Instagram'ı seçmiştim. En fazla yoğunlaşmak üzere. İyi de gidiyordu aslında. Onun elimden alınması aslında boktan oldu. Ve şu anda size çok hadi açayım keşke mesaj okuyayım falan isterdim. Ne oluyordu ne bitiyordu ama aklımda kalanlar tabii ki de var. Ama en çok etkileşime geçtiğim mecra benim de Instagram'dı. Şu anda yeni bir tane hesap açtım onun üzerinden. Ama böyle bir yılgınlık var işte şikayet yaz dendi bir açıkla ifade özgürlüğü falan. Ama bu nasıl bir garip bir şey halindeyim yani. En son terapistimle babamı, patronumu ve Mark Zuckerberg'i konuştum falan böyle.
Büyük bir haksızlık ama tabii ki bu senin üzerinde bir izi olmuştur.
Peki hesabın kapatılmadan önce gelen tepkiler nasıldı? Yani bunu şöyle bir yerden soruyorum. Aslında çok Türkiye kontekstinde aşırı tabu sayılan meseleleri konuşuyorsun ya. Yani hatta geçenlerde şeyi izledim. Bu Artı 90'da senin de bir parçası olduğun klitoris nedir videosu. Orada hani klitorisi gösteriyorlar. Sokak röportajı yapıyorlar. İşte herhalde şey ne plastik bir klitoris oyuncağını
evet,
gösteriyor.
Evet, 3D printer'dan basılma.
Ve orada bile
evet,
şey oldu.
Komik. Orada böyle plastik klitorisi eline falan veriyorlar insanlara.
Yani şeyi düşündüm. Bunu sokakta Türkiye'de nasıl yani dayak yemeden falan yapılabiliyor mu bu iş? Hani klitoris gösterip bu nedir? Klitoris bilmiyor musunuz falan denilebiliyor mu insanlara diye. Sen podcast'te çok açık bir şekilde hani Türkiye'de tabu sayılabilecek konuları konuşuyorsun. Ya senin dinleyicilerin tabii ki hani bunu merak edip bunu konuşmaktan ya da konuşulmasından en azından çekinmeyecek insanlardır ki seni dinliyorlardır ama eminim böyle ters tepkiler veren ya da emin değilim o yüzden soruyorum aslında ters tepkiler veren de oldu mu yani hani?
Yani şikayet butonuna basmaktan öte sana böyle mesaj atmak ve saldırı şeklinde.
Yani taciz de var bunun arasında, hakaret de var, işte olumsuz yorum da var, olumsuz yorum hepsi vardı aslında yani. Ama bunlar bence genel anlamda olumluların arasında çok daha küçük bir tarafı kaplıyorlar yani. Genelde çok daha güzel şeyler alıyordum. Ha böyle daha ne tarafa sokacağımı bilemediğim mesajlar da alıyordum. Yani işte biri başından geçen cinsel şiddet olayını da anlatmak istiyor vesaire. Ya da apır sapır bambaşka olaylar da duyabiliyorsun. Ne bileyim şöyle bir mail aldım mesela. Ay şu o maili acaba okusam mı? Gerekli gördüğüm yerleri sansürleyerek söylerim mailde ama hiçbir şeyi de gerekli görmüyorum aslında sansürlemeyi. Hangi mail adresinden geldiğini falan söylemeyeceğim ama galiba hangi hesaplara çağrıldığımı söyleyeceğim okurken. Şöyle başlıyorum, maili okuyacağım size. Merhaba Zal. İbrahim ben. Gaziantep'ten yazıyorum sana. Mental Clitoris adlı podcastlerini ilgiyle beğenerek dinliyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşımın önerdiği 22. bölüm Madde ve Onay adlı bölüm ile tanıdım seni. Takip etmeye ve dinlemeye başladım. Şu an 9. bölüm olan Hüzünlü Taşaklardayım. 6. bölümdü sanırım. Annem ve kuzeninle yaptığım program ideal aile yapısı konusunda beni kıskançlıktan çatır çatır çatlattı. Ben aynı zamanda vasat bir ekşi sözlük yazarıyım. Programınla alakalı sözlükte entry giren arkadaşlarım da var. Girilen övgü dolu entrylerden birisi bendenizin. Burada araya giriyorum Hazal olarak ben. Aba altından sopa olarak yorumluyorum ben bu ekşi sözlük yazarı olmayı ve ekşi sözlük yazarı arkadaşları. Devam. Evet, bu kadar giriş cümlesi ve övgü yeter. Konuya geliyorum. Bu cumartesi gecesi Cumali, Ali ve bendeniz İbrahim bir araya geleceğiz. Ortamlarımız genelde ayda bir oluyor. Ali şehir dışından katılıyor bize. Çok tatlı bir terasımız var. Teras sahibi ise Cumali isimli arkadaşımız. Kadıköy eski ahşap ev teraslarına benzer. Orada bir şeyler İçip takılıyoruz. Üçümüz de heteroseksüeliz. İlişki profili olarak şu şekildeyiz. Ali, evli ve 3 haftalık çocuk babası. Fizik mühendisi, 37 yaşında. Ben, evli ve hiç çocuk babası. İktisatçı, 34 yaşındayım. Cumali, evli değil, flörtü var. Konservatuar mezunu, 34 yaşında. Bu buluşma...
Ben bize çok benzettim. Bu zamana kadar...
Bu buluşmamızda ise eşlerimizle değil, aktif sosyal iletişimimizin olduğu kız arkadaşlarımızla beraber etkinlik yapacağız. Onlar da heteroseksüel. Bizimle Telegram ve benzeri kanaldan senin podcast iletişim kısmı açıklaması deyiminle tırnak içinde gevezelik tadında bir 15 dakika kadar muhabbet gerçekleştirebilir miyiz ekip olarak? Birkaç soru cevap yapmanı istiyoruz bizimle. Örneğin, aldatma sürecinde cinsellik. Sen bu konuda ne düşünürsün? Nasıl yorumlarsın? Merak ediyorum çünkü bu konuda otorite olarak görebilirim seni. Podcastlerine yeni içerikler konusunda deneyim paylaşımı olarak da envantere ekleyebilirsin muhabbet konularını. Kabul edersen... Cumartesi gecesi Telegram hesabım olan @nananananadan arayabilirsin. Sadece 15 değerli dakika. Kabul etmezsen de eğer red cevabını benimle buradan paylaşırsan çok sevinirim. Beklenti içerisinde beklememiş oluruz. Cevabın red veya kabul olsa da seni çok seviyoruz. Yaptığın güzel işlerde bol şans ve başarılar, sağlıkla kal. Ya,
cevap attın mı?
Yani çünkü biz, kibar olmak
biz
için bu kadar kasmış
aldatacağız.
Aynen. Ve senin rızanı, senin onayını bekliyoruz.
Evet.
Anişko, sen otoritesin anne. Anne, kötü bir şey yapmıyorum değil mi anne? Anne, anne. Böyle mami issues'u olan İbrahim, Ali ve Cumali.
Aynen. 37 yaşında iktisatçı.
Benim kafam inanılmaz karıştı. Yani çok sembolizm içeren bir eser gibi geldi bana.
Aldatma sürecinde cinsellik falan. Bir de senle hava atacağız biz. Üç heteroseksüel sosyal ortamlarımızda, terasta takıldığımız.
Ve senin onları çok mutlu edecek yorumlar yapacağını bekleyerek atmışlar bence bu maili. Aldatma konusunda. Aynen. Ve hani yani ne bileyim belki açık ilişki hayır, konusunda liberal görüşler.
Açıklıyor falan. Kadınları ikna etmeye çalışıyorlar gibi geldi bana.
Ben de öyle söylüyorsun.
Akış çok şey gitmiyor mu böyle? Ne geliyor?
Aynen.
Orji teklifi mi geliyor?
Sonunu merak ettiriyor.
Yaş söylüyorsun da neden penis boyu söylemiyorsun falan hani öyle gidiyor yani başka bir şey ne geliyor oradan falan.
Hayır ben Antep'e çağırıyorlar sandım.
Gerçekten.
Neyse. Kesinlikle sadece bir onay ihtiyacı geliyormuş böyle. Tabii ki de onaylamadım.
Bu noktada bir şeyler sorabilir miyim? Mesela bu içerikleri yaparken sen gerçekten tabu olan meseleleri alıyorsun. Bir yandan kendinle ilgili de çok fazla şey paylaşıyorsun. Kendinden örnek verecek olursam biz de çok duygusal şeylerden bahsediyoruz. Bazen terapiye gittiğimizi bahsediyoruz. Paylaşmak istediğimiz hani duygusal sorunlarımızdan bahsediyoruz. Verdiğimiz büyük kararlardan bahsediyoruz. İçeriği yaparken aslında bu bizim hikayemiz. Ama başka birisine ilham vermesi, başka birisine iyi gelmesi müthiş hissettiren bir şey. Bir yandan da şöyle bir durum var. Podcast senden çıkıp yayına girdiği anda hani senden farklı bir şeye dönüşüyor. Yani ben Nihan olarak başka birisiyim. İçerik benim yaptığım bir içerik. Benim kendim değilim bu. Ama insanlar bazen içerikle kişiyi karıştırabiliyor. Az önce senin verdiğin örnek gibi. İnsanlar seninle ilgili bazı detayları biliyorlar. Yani tabii ki paylaşmaktan rahat olduğun şeyleri paylaşıyorsun ama yine de senin çok iyi tanımadığın insanlar seninle ilgili çok önemli detayları biliyor olabiliyorlar. Benimle ilgili çok önemli bir detayı biliyor örneğin bu insanlar. Mesela benim için gerçekten zor bir deneyim olan bir durumu gelip insanlar bana aa sen de işte böyle yapmıştın değil mi diye anlatabiliyor. Aslında orada evet içerikle ilgili evet içeriğimde ben bunu paylaşmaya okeyim ama hani seninle bunu konuşacak kadar yakın mıyız ondan çok emin değilim mesela. Benim için özel ve derin olan konular dışarıda birileri tarafından biliniyor olması birazcık beni biraz tuhaf hissettirdi başlarda. Daha sonra alıştım tabii ki. Bunun senin üzerindeki yansımaları nedir? Sana da sen de benzer bir durum yaşadın mı hiç?
Ya yeter ki benim paylaştığımı bilerek gelsin. Bir de böyle paylaştığın şeyi bilmiyor ama sadece paylaştığın şeyin çerçevesini bildiği için seninle her şeyi konuşabileceğini sanıyor. Rak diye tetikleyici uyarısı vermeden ya da işte ne bileyim böyle yani ben bir şey yapıyorum onu ortaya salıyorum. Onunla alakalı bir başlık koyuyorum oraya. Bir açıklama yazıyorum. Kimi konuk aldığımı söylüyorum. İşte hangi soruları sorduğumu söylüyorum falan. Ve yani sen bilinçli olarak başlıkta da bir tetikleyici uyarısı veriyorum mesela. Sen bilinçli olarak onun içine giriyorsun. Ama yani bunun içine girdikten sonra sen bana sadece ben bunu verdim diye ortalığa bu uyarılarla ve bu çerçevenin içerisinde sen bana geri olarak bir şey söylemeden senin de aynı şeyleri yapman gerekiyor. Yani ben bunu duymak istiyor muyum? Senden hazır mıyım? Değil miyim? İşte yoksa yani neye göre yorumluyorsun benim yaptığım şey? Beni birazcık daha çok bunlar rahatsız ediyor. Yani benim bunları paylaşmış olma durumum tabii ki de sana benimle alakalı bir şeyler versin bunda hiçbir sorun yok ama bunu sen öyle bir yorumluyorsun ki işte rahat. Ben buna işte ben ona 15 dakikasını da isterim zaten elemançolarla buluştuğumda işte karılarımızı aldatırken işte ondan onaya hani böyle bir, ya böyle hadsizliğe vardırılan noktalar var. Beni en çok onlar rahatsız ediyor aslında. Ya da yani her ne olursa olsun biriyle bir şey paylaşmadan önce bir konuyu açmadan önce hani ona hazır mı? Onu bir hakikaten sormak gerekiyor diye düşünüyorum. Sadece o insana ulaşabiliyoruz diye ona çat diye bazı konuları açamayız bence. Bunları yaşıyorum. Birilerinin benim hakkımda bir şey bilmesi durumu beni o kadar rahatsız etmiyor. Çünkü bu bilmek durumunun bana karşı kullanılması meselesi hep bende çok hassas oldu yani çocukluğumdan beri. Ama ben aileme gidip anlatayım da tutup beni bununla tehdit edemesinler. Çünkü küçük yaştan beri işte o slut shaming'e, orospu yaftasına maruz kalan bir insan olduğum için bir de hani şanslılıklarım da olduğu için ben bunu aileme paylaşırım. Ailemle paylaşırsam o zaman bu kişi bana karşı bu bilgiyi kullanamaz. O zaman işte ne yapacağım bununla? Git ona söyle. Ben zaten bunu veriyorum.
O kozu ondan sana çalıyorsun yani, evet.
Evet, bana karşı bunu kullanamazsın. Ben zaten bunu açık ederim gibi bir elle oynuyorum diyebiliriz. O yüzden beni çok bozmuyor insanların benim hakkımda bir şey biliyor olması. Yeter ki onları daha beni tetiklemeyecek yerlere yerleştirerek bana bir geri bildirimle veyahut bir konu açmakla gelsinler.
Bu söylediğim beni çok etkiledi şu an ya. Bir dakika, ben konuşacağım şimdi. Son bir saniye. Şu açıdan etkiledi, dediğin çok doğru yani. Bunu ben veriyorum zaten. Bunu sen biliyorsan ben söylediğim için biliyorsun. Yani hani o kuzu sana ben verdim. Çok mantıklı. Ben hiç böyle bakmamıştım. Aynen, evet. Çünkü bende bazen şu oluyor. Biz podcast'te yaparken işte dördümüz Zoom'da birbirimizin yüzünü görüyoruz ve konuşuyoruz. Ve ben hani kızlarla konuşuyorum,
evet,
gibi hissederek, öyle düşünerek konuşuyorum. Ve biz nasıl kendi aramızda hiçbir şey sansürlemiyorsak ve en ufacık detayına kadar bütün hayatımızı birbirimizle paylaşıyorsak, ben bunu podcast kaydı yapıyoruz şimdi diye düşünerek değil, gene hani muhabbet ediyormuş gibi konuşuyorum. Ama sonra böyle kendi podcastimizde bir bölüm dinlerken, kendi konuşmalarımı dinlerken bir böyle şey oluyorum. Ben bunu anlatmış mıyım? Yani hani bunu ben şu an bunu bilmem kaç bin kişiyle paylaşmışım. Hani o kadar kişinin arasında çıplak dolaşsam daha az utanabilirdim. Niye bunu söylemişim burada falan diyorum ve bir kendime karşı hani kızmak değil ama bir yabancılaşma ve şey, abi bu çok özeldi aslında, hani bunu söylemesi miydim gibi bir hissiyat geliyor bana zaman zaman. Ama bu söylediğin mesela şu an çok oturdu kafama. Evet, yani hani bunu paylaşmakta da sıkıntı yok. Ben o sırada arkadaşlarımla konuşur gibi konuştum ve o bilgiyi verdim ve hani bundan ne zarar çıkabilir ki gerçekten, yani hani birileri de bilsin. Evet.
Onun güçlendiriciliği de var bir yandan. O zayıf noktanı kabul ettiğin zaman kendin,
zayıf ya da açık,
dışarıdakiler de sana karşı bunu silah olarak kullanamıyor. Sana zarar veremiyor aslında bu bilgiyle birlikte.
Ya da kullanılırsa işaret edebiliyorsun. Bak, ben bunu açtım, sen aldın bununla bunu mu yaptın ya? Hakikaten hani o onunla alakalı olmuş
çok
oluyor.
Doğru.
It sounds like your problem oluyor orada yani.
Biz burada aslında güzel, şimdi bir metafor yapacağım. Yani senin, biz podcastimizde cinsellik konusuna neredeyse hiç girmedik. Çok fazla konuda kendimizi açtık ve çıplak olduk ama cinsellik anlamında çıplaklık hiç buranın konusu değildi. İlk defa seninle aslında yani böyle bir bugünün yani konusu bu değil ama sen bu alanda da hani konuk olarak aldığımız ilk şeysin, davet ettiğimiz ilk kişisin. Bu işte çıplak hissetme hissini aslında Tuğçe çok iyi tarif etti çünkü kesinlikle benim de yaşadığım bir şey. Hele ki podcast'a başladığımızda bunun ne kadar kişi tarafından dinleneceğini, nasıl bir topluluğa ulaşacağını, nasıl bir community hissi yaratacağını, nasıl geri bildirimler alacağımızı hiç bilmeyip sadece yapmış olmak ve gerçekten kendimiz için yapmak istediğimiz için harekete geçtiğimiz için bir noktada o momentumla böyle bir geriye dönüp Allah Allah ya, ben bunları söylerken bunun bu kadar çok kişi tarafından dinleneceğini farkında mıydım hissi kesinlikle oldu. Ama güçlendiricilik konusuna kesinlikle katılıyorum ve özellikle şu bakımdan da şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Biz ne kadar paylaştıysak karşılığında insanlar da o şekilde dürüst, içten ve çok arkadaş canlısı bir şekilde geri bizimle paylaştı. Hani hiçbir zaman siz bunu niye paylaştınız denmedi. Hatta bir öz eleştiri, belki bizim de konuştuğumuz konular yani çok duygusal şeylere girdiği için, girebildiği için bazen bir hani tetikleyici uyarısı aslında biz de düşünebilirdik. Ben geçen gün senin bir podcastini dinlerken aslında ulan bunu biz de mi yapsak demiştim. Yine senden aldığım dersler. Bunu yapmadık aslında. Bizim içeriklerimizin başında böyle bir uyarıcı yok. Ve karşılığında da yine aynı senin bahsettiğin uyarıcı mesaj olmadan üzerimize çok özel bir takım duygusal şeylerin, paylaşımların atıldığı oldu. Hani çok insanlar samimi görerek ve kendilerini bize yakın hissettikleri için ve bizi dinlerken mesela bu arkadaş ortamından güçlenip hani beslendikleri için gerçekten ekrana baka kalarak hani takım şiddet hikayeleri, işte başka hani duygusal olarak ağır şeyler okuduğumuz oldu ve o da bize yeniden her seferinde evet biz büyük bir kitleye ulaşıyoruz ve demek ki bizim bu anlattığımız şeyler insanlara bir şeyler hissettiriyor.
Hani Esin sen konuşurken şu geldi aklıma. İlla böyle yani benim yaptığım gibi herkesin mahremiyet alanını daraltıp karşı tarafı sanki silahsızlaştırmak gibi bir şey yapmasına da gerek yok. Mesela mahremiyet alanını genişletip de bir sürü hayatından bir şeyler paylaşarak mahremiyet alanını aynı zamanda genişleterek de yani sen oraya giremezsin de diyebilirsin. Ha, bu benim seçtiğim bir yöntem sadece yani hani. Onun dışında hepimizin nereden güçleneceği bence çok farklı olabiliyor. O yüzden kimin nereden güçlendiğine de çok karışmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani hani tabii, benim yaptığım buydu. Ben zaten o bilgiyi kendim ortamlara salarak bana karşı kullanılmasını engelledim ve bu kesinlikle herkesin yapması gereken bir şey anlamında da demiyorum.
Ama
mesela
biz de
yani
seni bir otorite olarak görüyoruz, Cumal ve Ali gibi. O yüzden sen yapıyorsan doğrudur o zaman.
Benim için öyle oldu şimdilik.
Bu otorite olarak görülme konusuna aslında devam ederek sana sormak istediğimiz, merak ettiğimiz bir şey soracağım. Hiç sana cinsellik konusunda ya da bir takım başka seksle alakalı konularda danışma eğilimi gösteriyor muydu? Instagram'ın açık olduğu ve hani mesaj aldığın zamanlarda ya da e-maille.
Ya tabii canım, her yerden. Arkadaşlarım bile artık seni o konuda uzman biliyor ama öyle bir uzman bilmek ki sen işte psikologsun da, psikiyatristsin da, jinekologsun da, ürologsun da işte yani hani artık böyle sosyologsun da vesaire, yani öyle bir durum kesinlikle oluyor ama ben aslında sadece soru sorup araştırmayı da birazcık yapmayı bilen sanırım, birazcık akademi, birazcık gazetecilik, birazcık böyle öyle bir insanım aslında yani. Hani çok böyle benim uzmanlığım bilmem ne değil. Sadece şey ilan edebilirim bence kendimi. Seks ve cinsellik ve hani cinsiyet üzerine çalışan bir gazeteci belki ilan etmem daha doğru olur diye düşünüyorum. Onun dışında yani ne başka bir titrim var ne başka bir şeyim var yani. Soru sorup medya okuryazarlığıyla ve başka bir şeylerle yani o araştırma teknikleriyle bir şeyleri birleştirip bir şeyler çıkartıp azıcık da böyle funk'ı olan bir tipim diyebilirim yani.
Peki cevap veriyor musun?
Yani işime geldiğine veriyorum, işime geldiğine vermiyorum. Yani bazen muhabbet etmek hoşuma gidiyor, bazen hoşuma gitmiyor. Yani bu benim konum değil diyorum. Bazen benim konum bu, istersen bundan konuşalım, ondan konuşmayalım diyorum. Bazen diyorum benim bu konuyu konuşmam için araştırma yapmam lazım. Bütçe var mı falan. Bir şey oluyor yani.
Bu arada bizim de bir noktada hani düşündüğümüz bir şeydi bu. Çünkü bir takım etkinliklere davet edildik. Konuşmalar yapmamız beklendi, istendi. Bazılarına evet dedik, bazılarına hayır dedik. Ama hani kendimizi, ben de hani sosyal medyada böyle takip ettiğim, özellikle Rayka Kumru'nun hani bir takım paylaşımlarından, hayır arkadaşlar biz evet burada duygu ve düşüncelerimizi paylaşıyoruz ama bir takım şeylere emek veriyoruz ve bu emeğin karşılığını almamız gerek. Bütçe sormayı ve karşılığını hani beklemeyi öğrenmemiz lazım. Hani maddi karşılığını en azından gündeme getireceğiz diye kendi aramızda kararlaştırdığımız bir şey olmuştu.
İşte her şey görünürlük olmuyor bir yandan. O görünürlüğün aşık bir şeye tekabül etmesi gerekiyor. Çünkü işte ne bileyim siz bu podcast yapıyorsunuz. Buna bir zaman harcıyor olabilirsiniz. Bunu gönülden yapıyor olabilirsiniz. Ama bir yerden sonra yani o gönülden yapmanın da belli bir raddesi var bence. Çok fazla yani ne bileyim eğer daha mali kaygılarla ve daha o tarz bir şey yapılıyorsa yani kar amacı güdülen işler varsa ortalıkta bence bütçe sormakta hiçbir sakınca yok yani. Hepimizin zamanı değerli, o zamanı ne kadar paraya çevirebildiğimizle zaten hayatlarımızı sürdürüyoruz.
Evet, sadece onun için de değil hani müzisyenlikte de öyle olur ya, amatör insanlar genelde ya parasız da yaparım diye çıkar ama o biraz piyasanın dengelerini bozar. Hani onu profesyonel olarak yapan, oradan para kazanan insanlar bu sefer öyle bir piyasaya düşüp iyice değerleri düşmüş gibi oluyor. Bu içerik üretiminde de aslında aynı şey. Hani biz belki bunu gönülden yapmaya başladık ve ne olacak canım ya, karşında bir şey beklemiyoruz diye başladık ama sonuçta bir yandan da bir dayanışma içerisinde olduğumuzu da unutmamak gerek.
bir de hayat kaygısı.
Az önceki konuya döneceğim. Cinsellikle ilgili pek konuşmuyoruz gerçekten Esin'in de söylediği gibi. İşte aslında regl olmaktan çok bahsettik şimdiye kadar. Neden giremedik diye ben bazen kendi kendime soruyorum. Orada bir sınır var sanırım bizim için de. Bir kere Esin önermişti cinsel eğitimle ilgili bir şeyler yapalım diye ama hiçbirimiz...
Soğuk rüzgarlar esti böyle bir anda.
Diyemedik, neresinden tutacağımızı da bilemedik. O eşiği geçebilmek ne gerektiriyor sence? Cesaret mi yoksa başka bir şey mi var orada? Kendi içimizde aşamadığımız tabular mı var?
Yani orada işte hangi pozisyondan konuştuğunu bilmek sanırım önemli. Yani ben orada bir uzman olarak mı konuşuyorum, tanık olarak mı, özne olarak mı gibi üç tane sanki böyle şapkadan bahsedebiliriz. Özne olarak konuştuğunda yani yardır gitsin, zaten senin kişisel deneyimindir. Yani kimse sana başka bir şey bindiremez, şey yapamaz. Hayır sen orada bunu hissetmiştin aslında falan filan, yani öyle bir şey söz konusu değil. O yüzden kendi öznen kişisel ne yaşadığımızla alakalı konuşabiliyorsak konuşabiliyor oluyoruz. Orada sanki o konuyu açmakla alakalı belki bazı kıvılcımların böyle yaratılması vesaire vesaire gibi olmuş oluyor. Ne bileyim, bir pijama partisine gidersin, en son gece yatmadan önce kimden hoşlandığını açıklarsın falan gibi şeyler olur ya, belki o hani ona geçmek gibi bir şey olabilir. Bazen de sanki böyle cinsellikle alakalı konuşmak işin ciddiyetini kaçıracakmış, sanki başka bir yerden nemalanmaya çalışılacakmış gibi bir şey yorumlanacakmış gibi gelebiliyor. Ondan da çekinilebiliyor. Ne, yani birazcık kırmak gerekiyor aslında ve nereden konuştuğunda bilip onun bilinciyle sanırım sesini yükseltmek, alçaltmak, nerede yükselteceğini, nerede alçaltacağını bilmek diyebilirim.
İlla herkes cinsellik konuşacak diye bir şey de yok bu arada. Yani senin içeriklerine baktığımda çok güçlendirici bulduğum için de bir yandan bunu düşünüyorum aslında. Günlük hayatımızda gördüğümüz birçok şeyin tanımını biz yapıyoruz kendi aramızda, konuşuyoruz. Bunların tartışılması, konuşulması çok büyük bir güçlenmeye sebep oluyor aslında. Biz bambaşka bir noktadaymışız, cinsellik diye bir şey yokmuş gibi davrandığımız bir noktadayız şu anda. Ama aslında çok hayatın bir parçası bir yandan da. O yüzden bu konu üzerinde bu kadar düşündüm sanırım.
Peki Hazal, senin konuşmak isteyip de şimdiye kadar konuşamadığın bir konu oldu mu?
Konuşamadığım değil, daha konuşmadığım belki şeyler oldu diyebilirim. Bir sürü konum var. Almak istediğim konuklar var. Ay ama şunu konuşmak istiyorum ama konuşamam dediğim bir şey yok. Yani konuşamam, I can't yok.
Çok güzel.
I haven't yet var yani. Hani.
Süper. Sınır yok yani.
Sağlıklı sınır umarım. Yani sağlıklı sınır vardır. Daha nasıl konuşacağım? Yani tabii ki de bir sürü şey konu var. Bu konu hakkında çok düşünmedim. Düşünmem lazım, bakmam lazım. Bu konuyla alakalı gerçekten çok bir fikrim, bir duruşum yok. Fikrim, duruşum sürekli değişiyor bu arada konularla alakalı. Ama işte ne bileyim, sallıyorum bazı mesela işte ensesle alakalı neyi nereden tutabilirim, ne yapabilirim, bunu nasıl konuşabilirim mi? Mesela daha bilmediğim kesinlikle konular var. Nereden konuşacağımı bildiğim, işte konuğumun hazır olduğu ama daha işte o kayıt sürecine girmediğim meseleler var. Ama konuşamam, konuşamadım dediğim bir şey yok.
Bence bu da biraz bize uyuyor şu anlamda. Bazen bir takım şeyleri konuşmak istiyoruz. Bu cinsellik eğitimini ben aslında gündeme getirdiğimde cinsellikle alakalı bir kısmın olmasının yanı sıra bir yandan neyi nasıl ele alacağını bilememe durumu da vardı. Çünkü biz işte o ama biz uzman değiliz ya, öznesiz ve kendi deneyimlerimizi paylaşıyoruz disclaimer'ını sürekli verme zorunluluğu hissediyoruz bence üzerimizde. Ve bazı konular için evet söyleyecek şeyim var ve bir arkadaş grubunda kendim işte özel bir güvenli alanımda bu konuda uzun uzun konuşabilirim ama bir dinleyici kitlesine ulaşacağı zaman bunu nasıl sorumluluk sahibi bir yerden ele alacağımı bilmiyorum. Kısıtlayıcı bir şey olabiliyor. Bizim içeriklerimizde de biraz bunun limitlerini hissettik bence. Ama tabii ki bu işte senin yani yaptığın şey buna çok güzel bir örnek. Kaynakları gerçekten araştırıp o eğitici, bilgilendirici kısmın altını çok iyi doldurarak aslında o sorumluluğu yerine getirdiğini kendine ikna ediyorsun muhtemelen.
Bir de mesela çok öznel deneyimler paylaşılıyorsa, nasıl işte bir dizi izliyoruz, bir şey oluyor, işte domestic violence'la, ev içi şiddetle ilgileniyor diyelim mesela o dizi. Dizinin sonunda eğer başınıza burada olanlar gibi bir olay geliyorsa, şu web sitesine ya da şu telefon numarasına ulaşın gibi mesela uyarılar oluyor. Yani evet, biz bunları konuşuyor olabiliriz. Konuştuğumuz anda da çok öznel yerlerden bahsediyor olabiliriz. O hani özelliklerimizi böyle sürekli altını çizmek istemiyorsak bile, yani bir yerlerde belli uyarılar insanlara en azından yol gösterir. Ben de böyle istiyorum. Ne yapacağım bununla o zaman? Hani eğer çok orada bıraktığımızı düşünüyorsak insanları, belki oylarda işte hani destek sistemlerine nereden ulaşabilirler? Acil durumlarda nerelere ulaşabilirler? Bunların sunulması iyi olabilir.
Biz bazen bu da böyle deyip
evet işte öyle falan deyip kapatıyoruz bölümleri. Çok fazla terapist önerisi soran oluyor bu arada. Aynen, ya. Evet. O kadar fazla mesaj aldık ki bu konuda ve hani hiç ya, bu da çok zor ya. Öneri verme konusunda gerçekten zor bir alan yani.
Terapist çok subjektif bir şey ya. Yani bana iyi gelen bir terapist, ben çok seviyor olabilirim terapistim ama bir başkasına aynı şekilde iyi gelmeyebilir yani. Hani sonuçta milyon tane şey var, ekol var terapide de. Yani herkese farklı bir yaklaşım.
Bitirmeden ben bir şeye de dikkat çekmek istiyorum. Şimdi Hazal da zaten başlarken anlattı. Hani kendi temalarından bahsederken toplumsal cinsiyetten de bahsetti. Ve kesinlikle toplumsal cinsiyet mücadelesinin çok önemli bir kısmını aslında sırtlanıyor bence mental kültürist. Çünkü hep böyle aman işte tatlı konulardan konuşalım, aman hanım hanım yapın feminizminizi falan gibi bir noktayı genelde insanlar kabul ederken, aslında mücadelenin böyle yapı taşlarından bir tanesini orada göğüslüyor mental kültürist diyebilirim. Ya biz kendimiz için yapıyoruz da biraz toplumsal cinsiyet eşitliğine faydalı olabilecek bakış açısıyla farklı konuları konuşmaya çalışıyoruz. O yüzden hani böyle bir bağlantı da var podcastlerimiz arasında. Sürekli hani sanki tabular, işte seks konuşmak nasıl bir şey, of Hazal nasıl yapıyorsun falan gibi bir noktada kalsın istemedim konuştuğumuz şeyleri. Çünkü sansüre de çok alışmışız. Yani evet, hem otosansür hem de genel olarak sansüre o kadar alışmışız ki, yani böyle bir penis konuşulduğu zaman, işte bir orgazm konuşulduğu zaman, wow bunu nasıl yapar, ay inanılmaz bir şey falan gibi oluyoruz ama aslında hani yapılması gereken şeyler, hani normalleşmesi gereken şeylerken böyle algılanması da üzücü bir yandan.
Evet, ben umarım annem dinlemesi de ilk dinlediğimde yani aa oha nasıl yapmış falan dedim. Sonra kendi tepkimden rahatsız oldum anında böyle. Ya buna niye bu kadar hani şey yapıyorum ki yani. Kesinlikle senin dediğin gibi Dicle, yapılması gereken bir sürü güçlendirici konunun işte bir başka şekilde ele alınış şekli. Ama işte yapıldıkça bunları da hem alışacağız, hem yeteri kadar alkışlamayı, yeterince alkışlamayı öğreneceğiz.
Minnacık böyle kırıntılarla yetinmemeyi de öğreneceğiz. Mesela işte siset bir tane erkek minnacık bir şey yapıyor. Ay! Ay falan hemen yelkenler fora falan oluyor. Yani aslında birazcık neyin ne olduğunu daha rahat konuşabildiğimizde, şu anda böyle işte heteroseksist, işte daha böyle neyse bu işte aile mevhumudur, din mevhumudur, odur budur şudur, bunlara dair normlar, onlar birazcık sarsıldıkça ve onların en küçük sarsılmalarından da böyle hemen etkilenmedikçe bir şeyler değişiyor olacak bence kesinlikle. Yani hani o senin verdiğin tepki çok olası. Bence zaten olması gereken tepki.
Onu diyecektim. İşlevsel bir tepki aslında o. Yani kafanda bir şeylerin açılmasını sağlayan tepki o aslında.
Yani çünkü öyle olmadığı zaman şöyle olmaya başlıyoruz. Gerçekten böyle hapşurmuştum bugün. Yarın nasıl oldu diye sana soran erkeğe şey yapmaya başlıyoruz. Hu-hu! Çok iyi. Çok düşünceli. Yani aklına gelirse sor tabii yani. Ve aklına gelsin azıcık da umursuyorsan yani. Evet. Gibi.
Bence harika bir kapanış oldu.
Hayret etme, şaşırma, daha sonra kabullenme ve normalleşme süreci bir şeyleri değiştiren bir süreç oluyor gerçekten. Çok güzel bir yere bağladık bu sohbeti. Biz de senden çok fazla şey öğrendik. Senin de keyif aldığın bir bölüm olmuştur umarım. Çok teşekkür ederiz konuk olduğun
için. Çok çok çok sevdim. Çok memnun oldum. İyi ki çağırdınız.
Yaşasın. İyi ki geldin.
Kendimiz için yapıyoruz. Burada noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Hoşça kalın.